Ayrım 24.
Nietzsche'nin nihilizm fenomenine ilişkin analizi, Batı'nın tinsel ve etiko-politik krizlerinin köklerinin tarihsel ve felsefi kültürünün derinliklerinde yattığını göstermesine ötürü önemlidir. Nietzsche, toplumsal bezginlik ve ahlaki çöküş gibi nihilizm arazlarının nihilizmi doğuran nedenlerle karıştırılmamasının önemli olduğunu öne sürer. Nihilizm deneyimine yol açan şeyin Hristiyan ahlakının dünya yorumunun tükenmesi olduğunda istihar eder. Bir zamanlar hegemonik olan bu dünya yorumu içinde bulunduğumuz çağda yaptırımını yitirmiştir. İnsanların bundan böyle dünyadaki varlıklar olarak işgal ettikleri yerden emin olamadıkları ve varoluşlarının ilerlemekte olduğu yön doğrusuna fikir yürütemedikleri bir karmaşa ve yönünü kaybetme deneyimiyle sonuçlanmıştır. İnsanlık yakında gerçekleşeceğine inandığı bir felaket duygusu taşımaktadır. Ama aynı zamanda yeni şafakların, yeni güneşlerin ve yeni denizlerin üstü kapalı anlatımını ve özlemini de barındırmaktadır. Nietzsche, nihilizmin ileri yürüyüşünden tüm konukların en tekinsizi olarak söz ettiğinde, neyin gelmekte olduğunu ve neyin bundan böyle farklı olamayacağını tanımladığını iddia eder. Bu tarih şimdi bile ilişkilendirilebilir çünkü bizzat zorunluluk burada da iş başındadır diye yazar. W.P. Önsüz 2. Nietzsche, zorunluluğun modern nihilizm deneyiminde de faaliyette olduğuna inanır. Çünkü Batı'nın tarihinin nihilistik temeller üzerinde kurulduğunu düşünmektedir. Batı metafiziği ve dini, örneğin bilgi, ideal ve hakikat biçimlerini inşa ederken, bir fani insan varoluşunun doyumlu bedensel yönlerini yatsımakta ve kötülemektedir. Ama hakikat isteminin gelişimiyle birlikte insanlığın ideallerinin ve değerlerinin kurulmakta olduğu temeller, Nietzsche'nin kendini alt etme olarak adlandırdığı bir sürecin getirdiği yıkımlarla sonuçlanarak eleştirel öz düşünüm ve iç hesaplaşmaya maruz kalmaktadır. Dipnot: Ahlakın Soykütüğü, Üstüne'nin 3. çalışmasının 27. bölümünde Nietzsche, Yaşamın Yasası, Gesetz des Lebens olarak Selbststaufhebung'dan ve Yaşamın Özündeki Wesen des Lebens, Zorunlu Selbstüberwindung yasasından söz ederken iki terimi değişimli kullanır. Bakınız Nietzsche, KSA 5, 411, çeviren OGM 3, 27, Nietzsche'nin ahlakın kendini alt etmesini hem bir öz çözülme hem de kendini fethetme veya kendini yenme olarak yorumlar. Nihilizmin ortaya çıkışı çağımız açısından kaçınılmazdır. Çünkü büyük değerlerimizin ve ideallerimizin nihai mantıksal sonucunu temsil etmektedir. Ve bu da bu değerlerin gerçekte sahip olduğu değeri ortaya çıkarmamızdan önce nihilizmi deneyimlemek zorunda olduğumuz anlamına gelir. Gelecekte bir noktada yeni değerlerin yaratılacağı bir dönem olacaktır. AGY 4. Ama şu an 2000 yıldır Hristiyan oluşumuzun bedelini ödemek zorundayız. Bu nedenle nihilizm modern insanlar açısından yazgı karakterine bürünmek zorundadır. Çünkü bu insanların tarihsel oluşumu ve deformasyonunun derinliklerinde yatmaktadır. Nihilizm deneyimi kendimiz olmanın temel bir parçasını şekillendirmek zorundadır. Bu kısmen de olsa tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesinin Nietzsche için niçin ahlakın bir soykütüğü biçimini almak zorunda olduğunu açıklamaktadır. İyi ama biz kimiz? Metafizik düşünmenin, daha doğrusu aklın kategorileri, yani amaç, bütünlük ve hakikat gibi kategoriler, insan merkezci bir perspektiften hareketle insanın anlaşılabilir, hesaplanabilir ve denetlenebilir bir evrene duyduğu ihtiyacı karşılamak üzere kullanılır. Böylece Nietzsche, nihilizmin ortaya çıkış nedeninin aklın kategorilerine duyulan inanç olduğunu iddia edebilir, çünkü insanları dünyanın değerini tümüyle kurmaca bir dünya ile ilgili kategorilere göre ölçmeye yönelten de Nietzsche'ye göre bu inançtır. W.P. 12b. İnsanlığın şimdiye kadar dünyayı değerli kılmaya çalıştıkları ama artık bir değer yitimi sürecinden geçmekte olan değerler, insanın bina ettiği tahakküm yapılarını, Menschlicher Herrschaftsgebilde ayakta tutmak ve arttırmak üzere tasarlanmış olan belirli faydacı perspektiflerin ürünüdür. Burada karşımıza çıkan şey, kendisini şeylerin değerinin anlamı ve ölçüsü olarak koyutlayan insanın abartılı naivitesidir. AGY, KSA 13, sayfa 49. Gördüğümüz gibi Nietzsche ahlak, Hristiyanlık ve bizzat hakikat de dahil olmak üzere tüm büyük şeylerin bir kendini alt etme edimiyle kendi yıkımlarına yol açacaklarına inanır. Dolayısıyla Nietzsche'nin ahlakın kendisini sorgulamaya başlayıp, ahlak nedir, kendi kuruluşunda kendi ötekisine, ahlaka aykırılık, fark etmesini kastettiği ahlakın kendini alt etmesi, Hristiyanlığın kendisinin bir hakikat istemi geliştirmesi, örneğin günah çıkarmaya ve şeylerin köküne inmeye verilen önem ilk günah aracılığıyla gerçekleşir. Sonuçta Hristiyanlığın hakikat istemi modern bilimin gelişimine ve hakikatin doğup olgunlaştığı köklerin ötesine geçtiği düşünsel bir vicdanın oluşumuna yol açar. Hristiyan doğuruculuğu birbiri ardına yaptığı çıkarımlardan sonra sonunda en güçlü çıkarımı kendine karşı olanı yapacaktır. OGM 3.27 Modern kültür bilime duyduğu inancı metafizik temellere dayandığını, yani Hristiyan inancının aynı zamanda Platon'un da inancı olduğunu, geçmişte Tanrı'nın hakikat olduğunu, hakikatin kutsal olduğunu keşfettiğinde kendisinin temel bir yön kaybetme sürecinden geçmekte olduğunu görür. Peki ama bizzat Tanrı en dayanıklı yalanımız olduğunu kanıtlarsa ne olacak? GS 344 İnsan der Nietzsche, yarattığı şeye saygı duyan hürbetkar hayvandır. Verehren des Tier. Sorunu ise artık güvenini yitirmiş ya da dilerseniz felsefi diyelim olması ve dünyayı Tanrı'ya aykırı, ahlaka aykırı ve gayri insani görüyor olmasından kaynaklanır. Bundan böyle dünyayı tümüyle değersiz görerek ve bir zamanlar dünyaya gösterdiği hürmeti küçümseyerek dünya hakkında derin bir kötümserlik deneyimlenmektedir. Modern insanlık böylece kendini hürmetkarlığını yok ettiği takdirde aynı zamanda kendisini de yok etmek zorunda kalacağı zor bir durumda sıkışıp kalmış bulur. Nietzsche bunun modern nihilizmin soru işareti Frage Sachen olduğunu söyler. Kendimizi bir karşıtlık, belki de yaşama katlanmamızı mümkün kılan yüceltmelerimiz, ululaştırma edimlerimizle şimdiye kadar yabancılık çekmediğimiz bir dünya ve biz kendimiz olan başka bir dünya arasındaki bir karşıtlık kuşkusuna, kendimiz hakkında karşı kod olamaz, temel ve en derin bir kuşkuya, biz Avrupalılar üzerine giderek daha da berbat bir denetime sahip olan ve gelecek kuşakları rahatlıkla sindirici bir ya o ya bu ile karşı karşıya bırakabilecek bir kuşkuya maruz bırakmadık mı? Ya yüceltmelerinizden vazgeçersiniz ya da kendinizden. GS 346 Nietzsche'nin vurguladığı gibi ikincisinin seçilmesi nihilizmle aynı anlama gelmektedir. Peki ama birincisi de aynı anlama gelmez mi? Bizi seçme zorunluluğundan çekip alan ve varoluşumuzun yazgısal bir açmaz olduğunu gösteren sorudur bu. Nietzsche gerçekleştirildiği takdirde evrensel bir ahlaki bozulma ve tinsel yozlaşma ile sonuçlanacağını bildiğinden nihilizme karşı korku besler. Söz gelimi tarih üstüne ilk mevsimsiz düşüncesinde modernliğin yazgısı hakkında ve olgunluk döneminin düşüncelerinin güç sistemi, perspektivizm ve benzerleri bu yazgıda oynamaya yazgılı olduğu rol hakkında adeta ön seziyle şöyle yazar. Dünyanın ne için var olduğunun, insan neslinin ne için var olduğunun sonuçta bizi ilgilendirmemesi gerekir. Alay konuları olmadıkça tabii. Çünkü insan denen küçük solucanın kibirliliği şu an dünya sahnesindeki en komik şeydir. Öte yandan kendinize sizin, yani bireyin niçin var olduğu sorusunu soruyor musunuz? Yaşamın üstün ve imkansız olanı ararken kaybolan Animae Magnae Prodigus'unkinden daha iyi bir ereği olabileceğini sanmıyorum. Dipnot, yüce gönüllü, cömert, can ruh, çevirenin notu. Ama öte yandan egemen oluşa tüm kavramların, tiplerin ve türlerin akışkanlığı, insan ve hayvan arasında çok büyük bir ayrımın bulunmadığına dair öğretiler, doğru ama ölümcül bulduğum öğretiler, şimdiye dek normal addedilen talimatlara öfke duyan başka bir kuşak için insanların üzerine salınacak olursa, insanların küçük bencilliklere, duygusuzlaşmalar ve açgözlülüklere gömülmesine, birbirlerinden uzaklaşıp insan olmayı kesmelerine hiç kimse şaşırmamalı. Bunun yerine geleceğin arenasında bireyci bencillik sistemleri, kendilerinden olmayanları açgözlülükle sömürmeye dayalı bir kardeşlikler ve faydacı bayağılığın buna benzer yaratıları boy gösterecektir belki de. HL 9 Ama düşünsel gelişimin seyrinde Nietzsche nihilizm deneyiminin kaçınılamayacak, hatta aksine yüzleşilmesi gereken bir deneyim olduğu sonucuna varmıştı. Derin bir düzeyde nihilizm orada olmamızın, orada olmamamız olanağına dayandığını kabul ettiğimizi göstermesi anlamında, insanın varoluş deneyiminin kökenlerinde yatan ezeli bir şeydir. Bu ise Nietzsche'nin eski Yunanların trajik kültürünün kalbinde yattığını düşündüğü nihilin, das nihits deneyimidir. Bir halk olarak Yunanlar en iyi şeyin doğmamış olmak, olmamak, hiçbir şey olmamak, nichts zu sein ve ikinci iyi şeyin de mümkün olduğunca çabuk ölmek olduğunu öğreten satirin bilgeliğini alt etme sorunuyla karşı karşıya kalmışlardı. BT 3 Nihilizm, Nietzsche için hem varoluşsal bir deneyim hem de tarihsel bir fenomendir. Bir düzeyde çağdaş nihilizm deneyimi eski Yunan nihilizm deneyimiyle aynı ezeli kökleri paylaşır. Ama aynı zamanda kültürel ufkunun, Hristiyan ahlak kültürü çöküşünü deneyimlemekte olan geç modern bir batı bilinçliliğine özgü bir fenomendir. Hakikat istemi bir kez öz bilinç kazanınca, ki böylece neden hakikatin peşine düşülür, neden aldatılmak istemez insan, yanılsamaya neden değer verilmez, hakikat bir yanılsama mıdır, hakikat yanılgıdan, ahlak da ahlaka aykırılıktan mı doğar gibi sorular sorarız, nihilizm acımasız bir mantık kapsamında gelişecek ve en azından başlangıçta kötümserleştirici bir epistemolojik ve aksiyolojik nihilizmle sonuçlansa bile meydan okumasıyla doğrudan yüzleşilmesi gerekecektir. Ama modern insanlar açmazlarının hem tehlikesinin hem de vaadinin farkına varmakla yükümlüdürler. Bununla beraber Nietzsche'ye göre yalnızca bizim sevgili ahlakçı felsefecilerimizin bilgeliğine sığınmak yetersizdir. Daha büyük, daha çok yönlü, daha kapsayıcı yaşamın eski ahlakı aşıp, ötesinde yeşermeye başladığı tehlikeli ve tekin olmayan bir noktaya ulaşıldı. Tüm yeni ne içinler, ne ileler, bundan böyle paylaşılan hiçbir formül yok. Yanlış anlama saygısızlıkla ittifak kurdu, bozulma, yozlaşma ve en yüce arzular tüyler ürpertici bir şekilde iç içe geçti. Irkın dehası tüm iyi ve kötü bolluk simgelerinden taşıyor. İlkbahar ve sonbaharın uğursuz eş zamanlılığı, hala tükenmemiş, hala yıpranmamış, taze kokuşmayı tanımlayan yeni büyüleyicilikler ve örtülerle dolup taşıyor. Tehlike gene burada, ahlakın anası büyük tehlike. Bu kez bireye, komşuya ve dosta, ara sokağa, kişinin kendi çocuğuna, kişinin kendi yüreğine, istek ve istemin en kişisel ve en gizli ayrıntılarına dönüşmüş durumda. Bu çağda ortaya çıkan ahlak felsefecileri artık neyin vaazını verebilirler? BGE 262 Kendisini geleceğin felsefecisi olarak ilan eden Nietzsche'nin en büyük sorunuyla belki de bu pasajda karşılaşıyoruz. İnsanlık için evrensel olarak kabul edilmiş bir erek şu an eksik olduğundan nihilizm ahlakın taleplerini insanlığa dayatmanın akıl dışı ve saçma olduğu D 108 bir durumla sonuçlanan bir otorite, bir değerler ve inançlar krizini ifade ediyorsa Nietzsche bundan böyle neyin vaazını verecektir? Nietzsche yalnızca geçmişi anımsatmaya ve kökenlerimizi ve oluşumumuzu bize yeni bir ışık altında göstermeye çalışmaz. Aynı zamanda yeni değerler yaratmaya ve insan için yeni bir gelecek ilan etmeye çalışır. Peki ama evrensel olarak bağlayıcı anlamda hiçbir şeyin doğru kabul edilmediği ve her şeyin mubah olduğu bir nihilizm çağında hangi yetkiyle bir felsefeci yasa koyucu olarak konuşur? OGM 3.24 Nietzsche'nin yanıtı ise herkes ve hiç kimse için yazmak, öğretisini bilinmeyen ve belirsiz bir geleceğin uzantısına yönelterek, öğretisinin tarihsel edimselleştirilme anını ertelemek veya geciktirmektir. Nietzsche belirli ölçüde Marx'ın felsefecilerin yalnızca dünyayı yorumlama sorumluluğunu değil, yanı sıra onu değiştirme sorumluluğunu da taşıdığı vecizesini kabul etmektedir. Felsefeci der Nietzsche, insanlığın tüm gelişiminin vicdanına sahip en kapsamlı sorumluluğu taşıyan kişidir. BGE 61 Ama nihilizm çağında felsefenin buyruklar yağdırması ve soylu yalanlar söylemesi olanaksızdır. Bir düşünür olarak Nietzsche'nin yapmaya çalıştığı şeyin bizi değişime hazırlamak olduğuna inanıyorum. İnsanlığın bir tarihe sahip olduğunu belirli bir şekilde biçimlendirilmekte ve biçimin bozulmakta olduğunu ve Hristiyan ahlakının dünya yorumunu sona ermesini yeni bir başlangıç olanağı sunduğunu gösterir. Yeni denizlere yelken açmak mümkün hale geldi. Çünkü şimdi ufuk gene özgür artık. GS 343 En öz düşünümsel anlarında Nietzsche bir felsefeci yasa koyucu olarak kendi takıntılarını sorgular ve ironik bir şekilde en demokratik felsefeci olur çıkar. Çünkü okuyuculardan yorumlama özgürlüğü tanır. Nietzsche öğretisinin alımlanmasını bir yazgı kapsamında görür. Öldükten sonra doğanlardan olmanın kendi yazgısı olduğunu söyler bize. Zorunlu olarak yeryüzünde eşi görülmemiş bir kriz ile vicdanın en büyük çatışması ile bir tutulacak, ölümden sonraki bir doğuş olacaktır bu. Gel gelelim kimliğini bir yazgı olarak yazıları insanlığı kendinden önce gelenler ve sonra gelenler biçiminde ayıracak bir düşünür olarak açıklamasının hemen peşi sıra Friedrich Nietzsche adıyla tanınan bu küçük dinamit parçasının aynı zamanda bir soytarı da olabileceği konusunda okuyucuları da uyarır. Bu konuda Nietzsche dikkatimizi papazca özlemlerine yöneltmemizi ister ve kendisinin kurtuluş öğretilerine şüpheyle yaklaşmamız gerektiği konusunda bizi uyarır. Dipnot, ahlakın soy kütüğü üstlenen ikinci çalışmasından üçüncü çalışmasına geçiş bunun iyi bir örneğidir. Nietzsche ikinci çalışmayı kurtuluşa dair bir notla bitirir. Bu notta bir gün gelecek olan kişiden, Tanrı ve hiçlik üzerindeki Fatih'ten yani Zerdüşt'ten bahsetmektedir. Ama üçüncü çalışmaya Zerdüşt'ün okuma ve yazma üstüne söylevinden bir alıntı yaparak ve metni okurken ve metnin asıl anlamını deşifre ederken bir yorumlama sanatına ihtiyaç duyulduğuna okuyucunun dikkatini çekerek çileci idealin anlamını Nietzsche'nin idealleri de dahil olmak üzere sorgulayarak başlar. Çalışmasını onayladığımızda kendimizi şunun gibi sorular sormaya zorlanmış hissederiz ve zaten Nietzsche de bizi bu tür sorular sormaya teşvik eder. Böylesine zeki miydi Nietzsche? Böylesine bilge miydi? Böylesine parlak kitaplar yazdı mı gerçekten de? Nietzsche bir yazgı mıdır? Nietzsche'nin düşünme biçiminin amacı yeni bir din yaratmak değil, yeni bir özellik yaratmaktır. Bir okuma etiği olarak adlandırmak istediğim şey, Nietzsche'nin pedagojisinin kalbinde yatmaktadır. Ne zaman Nietzsche'nin kimliğine dair sorular sorulacak olsa, Nietzsche kimdir, bizim için ne ifade eder, aynı zamanda kendi kimliğimizi de sorguluyoruzdur. İşte bu anlamda ilk kusursuz nihilist bizi gerçekten eğitebilir ve kışkırtabilir. Onun felsefesiyle karşı karşıya gelerek çağımızın alçaklığın ve yüksekliğin, hastalığın ve sağlığın belirtilerini kavrayabiliriz. Yapmamız gerektiği gibi Nietzsche'nin ötesine geçmek, übergehem, bu şekilde olanaklıdır. Dipnot. Nietzsche'nin düşünme biçimine sahip çıkılmasını ve iyinin ve kötünün ötesinde bir yazgı olarak kabul edilmesini önermekte olduğum Nietzsche yorumunun bir örneğine bizzat Nietzsche'nin Wagner alımlamasında rastlanabilir. Söz gelimi Case of Wagner'in, Wagner davası ön sözünde Nietzsche, Wagner'den hastalıklarından biri olarak söz eder ve bunu aydınlatıcı bir şekilde şöyle ortaya koyar. Bu çalışmada Wagner'in zararlı olduğu önermesini öne sürdüğümde, bunu Wagner'den vazgeçemeyen kişi için, yani felsefeci için, Wagner'siz özgür olamayan felsefeci için öne sürüyorum. O çağının kötücül vicdanı olmak zorundadır. Çünkü bunu en iyi o anlamak ihtiyacını çeker. Modern ruhun labirentiyle karşı karşıya kaldığında, burada daha iyi itilmiş bir yol gösterici bulabilir mi? Modernlik Wagner aracılığıyla iyiliğini ve kötülüğünü gizlemeden olabildiğince içten konuşur, tüm utanç duygularını unutarak. Ya da tam tersi, kişi Wagner'de neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda aydınlandığında, modern sayılan şeyin değerine ilişkin bir açıklamaya da neredeyse tümüyle ulaşmış olacaktır. Bu nedenle Nietzsche'nin Schopenhauer ve Wagner örneklerinde yaptığı gibi, modern insanların Nietzsche'nin yapıtlarıyla yüzleşerek çağları hakkında kendilerini eğitmeleri mümkündür. Ama bunu etkin bir biçimde yapabilmesi için kişinin basitçe Nietzsche'nin yanında veya karşısında bir konumu benimseme isteğine direnmesi gerekir. Benim için iyinin ve kötünün ötesindeki bu okuma pratiği neyin iyi neyin kötü olduğunu kavranabilmesi için hemen hemen felsefi bir eğitimin tanımını oluşturmaktadır. En derin düşünme biçimi uyarınca Nietzsche okuyucuları kendisini iyinin ve kötünün ötesinde alımlamalarını ister. Ama bu düşüncelerini eleştirmenin ve hatta reddetmenin bize yasaklanmış olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte çalışmasının alımlanmasının basit bir evet ya da hayır aşması gerektiği anlamına gelir. Çalışmasına sıkıca sarılıp ortaya koyduğu meydan okumayla hesaplaşmamız gerekir. Bu da düşüncenin meydan okuyuşundan ve düşündüren bir meydan okumadan başka bir şey değildir. Nietzsche ile bu yakınlaşmamızı planladığı ama tamamlayamadığı Magnum Opus'un yani büyük eser, ön sözü için kaleme almış olduğu notlardan aldığım aşağıdaki satırlarla bitirmekten daha iyi bir yol düşünemiyorum. Güç istemi. Düşünmek için bir kitap başka bir şey için değil, düşünmenin kendileri için zevkten başka bir şey olmadığı kişilerin kitabı. Almanca yazılmasının mensipsiz olduğunu söyleyeyim hiç değilse, keşke Fransızca yazmış olsaydım, böylece Alman Reich'ının onaylanması olarak görülmezdi. Bugünün Almanları düşünür değiller artık. Onlara keyif veren ve etkileyen başka bir şey var. Bugün başka yerlerdeki insanlardan daha az düşünen insanlar tam da Almanlar arasından çıkıyor. Ama kim bilir, belki de iki kuşak geçmeden gücün milliyetçi israfının ve aptallaşmanın yol açtığı kaybı göze almak istemeyen birileri çıkabilir. Dipnot: taslak niteliğindeki bu ön söz Kaufman ve Hollingdale'ın The Will to Power, güç istemi çevirisine Walter Kaufman'ın yazdığı girişte geçmektedir. Ek okuma kılavuzu. Biyografiler ve girişler. R.J. Hollingdale'in Nietzsche, The Man and His Philosophy, Nietzsche Bir Adam ve Felsefesi, Londra, Lutrich and Kegan Paul 1965 adlı kitabının Nietzsche'nin yaşamı ve düşüncesi üstüne mükemmel bir giriş çalışması olduğunu söyleyebilirim. Empatetik bir yaşam öyküsü içinde Ronald Hyman'ın Nietzsche A Critical Life, Nietzsche Eleştirel Bir Yaşam, Londra, Quartet Books 1980 adlı kitabı şiddetle salık verilebilir. C.P. Yeats'ın Friedrich Nietzsche Biyografiye. Friedrich Nietzsche Biyografi, 3 cilt, Münih, Karl Hanser Verlag 1978 adlı kitabı ise Almanca'da konuya son noktayı koyan bir çalışma. Bu kitabın İngilizce çevirisi Cambridge University Press yayınları arasında yayınlanacak. Sebastian Barker'ın The Dream of Intelligence, Zekanın Düşü, Littlewood Ark 1992 adlı şiirinde Nietzsche'nin yaşamına ve düşüncesine meydan okuyucu ve alışılmadık bir giriş bulunabilir. Nietzsche'nin Lou Salome ile ilişkisi konusunda bakınız Rudolf Binion, Frau Lou, Nietzsche's Wayward Disciple, Frau Lou, Nietzsche'nin aksi müridi, New Jersey Princeton University Press 1968. Nietzsche'nin yaşamı ve düşüncesi konusunda ciddi biçimde küçümsenmiş bir giriş, bizzat Lou Salome tarafından kaleme alınmış ve ilk kez 1894'te yayımlanmıştır. Friedrich Nietzsche, The Man in His Works, Friedrich Nietzsche Yapıtlarındaki İnsan, Connecticut Black Swan Books 1988, ilk İngilizce çeviriyi Siegfried Mandel yapmıştır. Nietzsche ve Wagner konusunda bakınız Roger Hollingrake, Nietzsche, Wagner and the Philosophy of Pessimism, Nietzsche, Wagner ve Kötümserlik Felsefesi, Londra, Allen and Unwin 1982. Özellikle Nietzsche'yi politik bir düşünür olarak kavrayan bir anlayışla doğrudan ilişkili bir biyografi için bakınız Peter Bergman, Nietzsche, The Last Antipolitical German, Nietzsche, Son Antipolitik Alman, Bloomington, Indiana University Press 1987. Walter Kaufman'ın klasik çalışması Nietzsche, Philosopher, Psychologist, Antichrist, Nietzsche, Filozof, Psikolog, Deccal, 1. baskı 1950, 4. baskı Princeton University Press 1974, Nietzsche'nin düşüncesine oldukça faydalı bir giriş olma özelliğini koruyor. Kaufman'ın kitabı Nietzsche'nin temel fikirlerinin Nazilerin elinde kötüye kullanılmasından ötürü çektiği ızdırabın ardından Nietzsche'yi kurtarmada başarılı olmuştur. Ama Nietzsche'yi gereğinden fazla hümanist olarak yorumlamasından ötürü kusurlu sayılabilir.